12. ayrım. Giderek kötülüyor bu çocuk diye geçirdi aklından Şerif. Hastaneye yatırmalı. Ama bu düşüncesini söylemedi arkadaşına. İyilikten anlıyordu Kerem. Üstüne gitmenin bir yararı yoktu. Cemil'den önce girsin sorguya ne olur ki diye düşündü. Belki Cemil'e söylese o da madem rahatlayacak ben sıramı ona veririm derdi. Peki dedi babacan bir tavırla. Merak etme, Leonid'le konuşacağım. Sağ ol diyerek arkadaşının ellerine sarıldı Kerem. Ne kadar doğru bir iş yaptığını sonra anlayacaksın. Şerif sahanlığa döndüğünde arkadaşları televizyondaki filmi unutup sorgudan çıkan Beşir'in başına toplanmışlardı. Korkacak bir şey yok lan, diyordu Beşir Necat'a bakarak. Sohbet ediyorlar. Ne sordular? Dedi Cemil. Yüzündeki dinginliğin yerini rahatsız edici bir merak almıştı. Şerif'in gözünden kaçmadı bu ama dikkatini Beşir'e verdi. Hiç diye yanıtladı soruyu sarışın Kürt. Dün akşam ne yaptın? Kimseyi gördün mü filan? Sıkıştırdılar mı seni? Bu soruyu yakışıksız bulan Hikmet dönüp pis pis bakmıştı Cemil'e. Bakışları fark etmişti Cemil ama umursamamış, can kulağıyla Beşir'in söylediklerini dinlemeyi sürdürmüştü. Yo canım, niye sıkıştırsınlar? Ben onlara yardım ettim sadece. Asaf niye hışımla çıktı öyle? Diye sordu Şerif. Beşir'i saran küçük topluluğun üstünden başını uzatarak. Bilmem, dedi Beşir. Rusça konuşuyorlardı, anlamadım. İçerideki saf hali yerini köylü kurnazlığına bırakmıştı. Asaf hakkında konuşmanın kendisine yarar getirmeyeceğini çok iyi biliyordu. Sorulan sorulara, sınavını başarıyla atlatmış bir öğrencinin rahatlığı içinde genel geçer yanıtlar verdi. Ama arkadaşları daha çok bilgi istiyor, durmadan soruyor, her ayrıntıyı merak ediyorlardı. Beşir'e yönelen ilgi, Leonid'in kapıyı aralayıp Şerif'i içeri çağırmasıyla son buldu. Sıra bende mi? Diye sordu Şerif, yarı alaycı bir tavırla kapıya yönelirken. Öyle, dedi Rus öğretmen. Kapıyı yarı yarıya açarak Şerif'in geçmesi için kenara çekildi. Gülümsemeye çalışarak ekledi. Ama Beşir anlatmış olmalı. Korkacak bir şey yok. Anlayacağız bakalım, dedi Şerif alaycılığını sürdürerek kapıdan süzülürken. Korkacak bir şey var mı, yok mu? Leonid de peşinden içeri girecekti ki birden anımsamış gibi Hikmet'e döndü. Şu sizin geleneksel Türk konukseverliğine ne oldu yoldaşlar? Dedi yapmacık bir sistemle. Hadi ben neyse de bir bardak çay bile ikram etmediniz içeridekilere. Merak etmeyin diye atıldı Nejat. Çayınız ocakta, demini tutsun diye bekliyoruz. Sağ olun, dedi Leonid. Dudaklarında içten bir gülümseme belirmişti. Tahmin etmiştim zaten. Sonra Şerif'i izleyerek kapıyı içeriden kapattı. Dobre večer diyerek girdi Şerif parti odasına. Selamını Viktor aldı. Az önce yapılan tartışmanın etkisinden kurtulamayan Nikolay göz ucuyla bakmakla yetindi yalnızca. Şerif oturacağı yeri kestirmeye çalışırken Beşir'in kalktığı iskemleyi gösterdi Viktor. Şerif iskemleye yerleşirken Leonid de arkasından yetişmişti zaten. Çaylarımız da geliyor dedi otururken. Bu aynı zamanda Nikola'ya az önceki tartışmayı unutalım türünden bir mesajdı. Mükemmel dedi Viktor ellerini ovuşturarak. Boğazım kurumaya başlamıştı. Bu lafın daha çok vodka isteği uyandığında söylenildiğini bilen Leonid ile Nikolay ayrı ayrı gülümsediler. Ama dosyadaki raporların arasından Şerif'inkini önüne çekerek ilk soruyu sormaya hazırlanan Viktor, onların bu tavırlarını fark etmedi. Okuldan aldığı yaşam öyküleri arasında ilgisini çeken ikinci kişiydi Şerif. 12 Eylül darbesinden bu yana partiyle arası iyi değildi. Viktor bunu anlayabilirdi. Bir komünistin parti yönetimiyle çeliştiği görülmemiş iş değildi ki. Onun asıl ilgisini çeken Şerif'in Türkiye'den ayrılırken Moskova'ya gelme konusunda ısrar etmiş olmasıydı. Ama sorularını cinayet gecesinden başladı. Dün gece yürüyüşe çıkmışsın. Saatini hatırlıyor musun? Şerif Leonid'in çevirisini dinledikten sonra gözlerini arkadaki kızıl renkli TKP bayrağına, simle işlenmiş orak çekicin hemen üstünde yer alan küçük yıldıza dikerek bir süre düşündü. Saat ondan sonraydı, dedi bakışlarını Leonid'in gözlerine dikerek. 10-15 falan olmalı. Yürüyüşe çıkmanın bir nedeni var mıydı? Sıkıntıdan, dedi Şerif doğal bir tavırla. İnsan çok sıkılıyor burada. Öğrenciliğin zevkli bir şey olduğunu düşünürdüm, dedi Nikolay. Bu yaştan sonra zor oluyor. Sık sık böyle yürüyüşler yapar mısın? Yaparım. Aslında Cemil'le Necat da katılırdı bana. Ama dün akşam Cemil'in tez yazacağı tuttu. Necat da üzerimde bir halsizlik var deyip yalnız bıraktı beni. Nereye yürüdün? Önce aşağıya indim ama dereye kadar değil. Orası karanlık oluyor. Dereye 100-150 metre kala son lambanın bulunduğu yerden döndüm. Korunun dışından yürüyerek yukarı çıktım. Korunun içine girmedin mi? Hayır. Yanından geçip yemekhaneye yürüdüm. Korunun yanından geçerken kimseyi görmedin mi? Ya da bir ses falan duymadın mı? Görmedim. Şiddetini giderek artıran rüzgarın uğultusundan başka da bir ses duymadım. Ha, bir de Brezilyalıların kaldığı binadan gelen gitar ezgileri ve kahkahalar. Yemekhanenin oradan sitenin kapısına yöneldim. Sonra üşümeye başladığımı hissettim. Geri döndüm. Biraz önce geldiğim yolu tersinden yürüyerek binaya geldim. Binanın önünde kimse var mıydı? Önündeki notları göz attıktan sonra Viktor başlamıştı sorguya. İkisi de bu işte oldukça iyiydi. Leonid, sorgu öncesi iki istihbaratçının aralarında görev bölümü yaptıklarını bile düşündü bir ara. Oysa sorular sorgunun doğal akışı içinde ortaya çıkıyordu. İki istihbaratçı da kararlıydı. En küçük bir ayrıntı bile karanlıkta kalmayacaktı. Vardı. Ben aşağıdan köşeden çıktığımda bir karaltını koşarcasına geçip kapıdan içeri girdiğini gördüm. Onun kim olduğunu merak etmeye bile fırsat bulamadan başka biri daha çıktı karanlıktan ama onun acelesi yoktu. Yaklaşınca Beşir olduğunu anladım. O da içeri gireni görmüştü. Tanıdın mı diye sordum. O da kim olduğunu çıkaramamış. Peki içeri girince paltosunu yeni çıkaran biri falan dikkatini çekmedi mi? Çekmedi. İçeri girince Cemil'in yanına uğradım. Cemil yoktu. Tuvalete falan gitmiş olmalıydı. Beklemedim. Öylesine bakmıştım zaten. Sonra kendi daireme döndüm. Geçerken Hikmet'in odasına göz attım. Turgut'la Hikmet satranç oynamayı sürdürüyor. Can da onlara yeni katılan Beşir'le oyunu izliyordu. Sonra odama geçip eşofmanlarımı giydim. Felsefe dersinin notlarını okumaya başladım. Kimdi o? Bir tahminde bulunamaz mısın? Şerif soru dolu gözlerle önce Viktor'a sonra Leonid'e baktı. Onun katil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesin bir şey söylenemez. Ama sizden başka dışarıda olduğunu söyleyen kimse olmadı. Dışarı çıkan ve bunu gizleyen üçüncü kişinin kuşkuları üzerine toplaması kaçınılmaz, dedi Viktor. Şimdi söyleyin, kim olabilir içeri giren? Bunu söylemek çok zor. Karanlıktı. Bir an için gördüm. Ya herkes olabilir. Herkes olamazdı, dedi Nikolay önündeki notlara bakarak. Sen, Beşir, Turgut, Can, Hikmet, Durmuş dışında biri olabilir. Ancak yani Necat, Kerem ya da Cemil. Cemil'in odada bulunmaması ilginç. Leonid'in çevirisini dinleyen Şerif duraksadı. Kerem'in Cemil hakkında söyledikleri gelmişti aklına. Ama bu düşünceleri kovdu aklından. Kerem'in söylediklerine güvenilmezdi. Sanki kendi kendini açıklarmışçasına, belki de dışarıdan biriydi dedi. Sözcükler ağzından aceleyle dökülmüştü. Öteki koleftiktekilerden biri. Belki kaçıyordu. Benim geldiğimi görünce onu tanıyacağımdan korktu. karşılaşmak istemedi. Alt katın boş olduğunu biliyordu. Oraya girdi. Olabilir, dedi Viktor. Şerif'in dalgınlaştığını fark etmişti. Ne düşünüyor, diye sordu. Aklına gelen bir şey varsa bizimle paylaşmasını isteriz. Bir şey var ama söylemek doğru olur mu bilemiyorum, dedi Şerif. Nedir, diye sordu Leonid merakla. Kerem sorguya Cemil'den önce alınmak istiyor. İlginç. Ama neden? Bana söylemek istemedi. Size söyleyecekmiş. Leonid Rusça'ya çevirdi Şerif'in sözlerini. Viktor'un gözleri parıldamaya başlamıştı. Bu Kerem hasta olan değil mi? Evet, dedi Leonid. Gergin bir yoldaş. Ülkede kötü olaylar yaşamış. Sinirleri harap durumda. Kolektifte kavga etmediği kimse kalmadı. Leonid konuşurken kapı çalındı. Sonra elindeki tepside çayları taşıyan Necat girdi içeri. Evet, işte çaylarımız, diyerek yaklaştı Necat. Spasiba bolşoy, dedi Leonid. Sonra Türkçe tekrarladı. Çok teşekkürler. Önemli değil, dedi Necat kalender bir tavırla çayları masadakilerin önlerine koyarken. Viktor'la Nikolay da minnettar bir tavırla teşekkür ettiler. Necat çayları dağıtıp eliyle de Şerif'in sırtını usulca vurarak dayanışmasını belirttikten sonra tepsisini alıp çıktı odadan. Leonid çayından bir yudum aldı. Oh, işte bu harika oldu, diye mırıldandı keyifle. Çok içmenin zararlı olduğunu söylüyorlar. İnsanı sinirli yapıyormuş, dedi Nikolay gözlerinde alaycı ama içten bir ifadeyle. Alkol kadar değil, dedi Leonid. Genç istihbaratçının barışmak istediğini anlamıştı. Masadakiler çaylarından birer yudum daha aldıktan sonra Viktor sorguya yeniden başladı. Kurkino'ya sık gider misin? Sık değil ama bugüne kadar 5-6 kere gittim. Gidince nerelere uğrarsın? İçki dükkanına, oyuncak mağazasına, dedi Şerif doğal bir tavırla. Çok güzel oyuncaklar var. Yeğenime bir ayı aldım. Kimlerle gittin oraya? Kimlerle? Cemil vardı. Mehmet ve Necat da geldiler bizimle. Sanırım herkesle gittim oraya. Şerif'in kuşkulanmasından çekinen Nikolay konuyu değiştirdi. Kolektiften birinin yabancı biriyle konuştuğuna tanık oldun mu hiç? Şerif, bu adamlar nereye varmak istiyorlar diye düşündü. Ama soruyu yanıtlamaktan da geri durmadı. Sanırım görmedim. Biz hep birlikte dolaşırız. Ha, bir dakika. Yılbaşından bir gün önce Bolşoy'a gitmiştik. Altın Çağ adlı baleyi izlemeye. Şostakoviç, diye mırıldandı Nikolay. Evet, Şostakoviç, diye tekrarladı gülümseyerek Şerif. O gün Mehmet biraz rahatsızdı. Midesi bozulmuş. İstersen gelme dedik ama dinlemedi. Kerem, Cemil ve Turgut dışında hepimiz oradaydık. Kerem'i anlıyoruz da Cemil'le Turgut niye gitmedi? Çapkınca gülümsedi Şerif. Onlar daha önce Yunanlılarla gitmişlerdi. Turgut'un Yunanlı bir sevgilisi var da. Ya Cemil? Cemil'in de bakıştığı bir kadın var. Adı ne? Şerif duraksadı. Bunları söylediğine pişman olmuştu. Toparlamaya çalıştı. Aralarında bir ilişki yok. Belki bizim Cemil kendi kendine gelin gibi oluyor. Adı ne? Diye buz gibi bir ses tonuyla yineledi Viktor. Aliki, Selanik'te kadın hareketi sorumlusuymuş. Kumral güzel bir kadın. Viktor defterine notunu alırken Şerif anlatmayı sürdürdü. Evet, Bolşoy'a gitmiştik. Her zamanki gibi tıklım tıklımdı. Neyse, ışıklar söndü. Oyun başladı. İlk perdenin sonuna doğru yanımda oturan Mehmet karnını tutarak kıvranmaya başladı. Ne oldu, diye fısıldadım. Midem çok kötü, tuvalete gitmem gerek, diyerek aceleyle dışarı çıktı. Biraz bekledim, gecikince kaygılandım. Ben de peşinden çıktım. Salona indiğimde Mehmet'in orta boylu esmer bir adamla konuştuğunu gördüm. O da beni fark etmişti. Yanlarına yaklaştım. İngilizce konuşuyorlardı. Ne oluyor? diye sordum Mehmet'e. Tiyatrodaki görevliden biri dedi, beni süzen adamı göstererek. Yeniden içeri girmemem konusunda beni uyarıyordu. İzleyiciler rahatsız olurmuş. Adam hiçbir şey söylemeden ayrıldı yanımızdan. Biz de ikinci perdeye kadar bekledik salonda. Bunun gibi birkaç olay daha var. Bir keresinde de Mehmet değil, Cemil'le yürürken Gorki Caddesi'nin bitiminde Mayakovski heykelinin önünde bir adam durdurdu bizi. Bir şeyler geveliyor, anlamıyoruz. Sonra çaktık. Herif kadın pazarlıyor. Hemen uzaklaştık tabii. Adres soranlar, para isteyenler, Türk olduğumuzu anlayıp gevezelik eden Azeriler. Bizde hemen herkesin başına gelmiştir böyle olaylar. Anlıyorum, dedi Viktor. Sonra bardağındaki çayın son yudumunu da kafasına dikerek bitirdi. Yeniden önündeki notlara baktı. Doğal bir ifadeyle Şerif'e döndü. Duyduğumuza göre partiyle aran iyi değilmiş. Çeviriyi dinleyen Şerif'in kaşları çatıldı. Partiyle değil, bazı yöneticilerle. Her neyse işte, dedi Viktor önemsemeyerek. Yöneticiler partiden ayrı düşünülemez. Bu tavır Şerif'i iyice sinirlendirdi. Yanlış, diye çıkıştı. Parti, politik bürodan en alttaki hücresine kadar bir bütündür. Bazen merkez komitesi işlevsiz hale gelir. En alttaki örgütler partiyi yeniden yaratır. Benim partiyle aram hiçbir zaman kötü olmamıştır. Bunu bozmaya ne siyasi polisin ne de yeteneksiz yöneticilerin gücü yeter. Şerif'in gözleri kıvılcımlanmış, sesi titremeye başlamıştı. Leonid, lütfen Şerif yoldaş demek zorunda kaldı. Bizim iç işlerinize karışmak gibi bir niyetimiz yok. Sen haklı ya da haksız olabilirsin. Buna biz karışamayız. Amacımız bu soruşturmayı sağlıklı bir biçimde yürütmek. Tamam, dedi Şerif biraz sakinleşmişti. Tamam ama neler olduğunu kısaca anlatayım. Ben sendikal alanda çalışıyorum. Partinin 1973 atılımından sonra işçi sınıfı arasında başarılı işler yaptık. Ancak ülkedeki politik tartışmalar sertleşmeye başlayınca etkin olduğumuz sendikaları partinin yan kuruluşları gibi görme eğilimi ağır bastı. Bu da ekonomik çıkarları için bir araya gelen işçileri, sendikacıları korkuttu. Bizden uzaklaştırmaya başladı. Ben sendikaların partinin uydusu olmasına karşı çıktım. Bu da ekonomik çıkarları için bir araya gelen işçileri, sendikacıları korkuttu. Bizden uzaklaştırmaya başladı. Ben sendikaların partinin uydusu olmasına karşı çıktım. İki büyük işçi konfederasyonunun ön koşulsuz birleşmesi için görüşmeleri geçirmesini önerdim. Beni sağ sapma olarak değerlendirerek sessizce görevimden aldılar. Üstelik bunu açıklama yürekliliğini bile göstermeden. Sanki görev değişimi oluyormuşçasına entrika ile yaptılar bu işi. Olanın bitenin farkına varmayan ben, bütün iyi niyetimle devrettim görevlerimi. Kızağa çekilmiştim de haberim bile olmamıştı. Tam o sırada askerler erkeğe el koydular. Sendikada yönetici olduğum için disk davasından aranmaya başladım. Ardından Ankara TKP davasında adım geçmeye başladı. Artık Ankara benim için güvenli değildi. Parti beni İstanbul'a yolladı. İstanbul'da bir parti yetkilisiyle çalışmaya başladım. Benim sorumluluğum değildi ama bağlantım o sağlıyordu. Adam evlere şenlikti. Haftanın 4 günü sarhoştu. Durumun vehametini anlayabiliyor musunuz? Polisin av köpeği gibi peşinde olduğu gizli savaşını yürüten bir parti ve bu partide önemli görevler yapan alkolik bir yönetici. Bir ara onunla aynı evi paylaşmak zorunda kaldık. Kısa sürede evin balkonu içki şişelerinden geçilmez hale geldi. Kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Her gün yeni tutuklama haberlerinin geldiği, işkencelerin, ihanetlerin gündüz gözüne yaşanan karabasanlar olduğu bir süreçten geçiyorduk. Yaşadığımız gerilim gerçekten de korkunçtu. Ama içki içerek de sınıf savaşımı verildiği dünyanın hiçbir yerinde görülmüş değildi. Onu birkaç kez uygun bir dille uyardım ama umursamadı. Bunun üzerine ben de yukarıya rapor yazıp bu adamdan alınarak daha aktif görevlere verilmemi istedim. Aylarca bekledim. Ne yanıt geldi, ne de başka bir şey. Rusların üçü de onu dikkatle dinliyorlardı. Şerif'in soluklanmasını fırsat bilen Viktor, eliyle önündeki dosyayı işaret ederek, "Burada yurt dışına çıkarken illa da sosyalist bir ülkeye gideceğim," dediğini yazıyor. "Doğru," dedi Şerif buruk bir gülümsemeyle. "Öyle yaptım. Ama bunu neden istediğimi anlatayım. Aylarca beni aramayan yöneticilerden neden sonra haber geldi. Elime sahte bir pasaport tutuşturup, hadi yurt dışına çıkıyorsun dediler. Niyetleri beni Batı Avrupa'ya yollayıp politik mülteci yaparak sorunlu bir yoldaştan kurtulmaktı. Ben politik göçmen olmak istemiyorum dedim. Israr ettiler. Ülkeden ayrılmayacağımı söyledim. Bunun üzerine, tamam, biz seni Batı Avrupa'ya değil, sosyalist bir ülkeye eğitime yollayacağız dediler. Kabul ettim. Ama Bulgaristan'a gelince iş yine değişti. Batı Avrupa'ya gideceksin dediler. Ben de gitmeyeceğim dedim. Ya beni Moskova'ya gönderirsiniz ya da tren biletimi alın, bu akşam Türkiye'ye dönüyorum dedim. Beni bir hafta beklettiler. Sonunda isteğimi kabul etmek zorunda kaldılar. Eğitimden sonra nereye gideceksin? Soruyu Nikolay sormuştu. Gerçekten merak ediyor gibiydi. Nereye olacak? Ülkeye, diye yanıtladı Şeref. Başka bir yere gider miyim? Herkes gülümsedi. O anda Viktor'un yanında duran telsiz cızırdamaya başladı. Bizi arıyorlar galiba Viktor Zaharoviç, dedi Nikolay. Viktor'un açtığı telsizden cızırtılı bir ses yükseldi. Merkez Kurkino'yu arıyor, tamam. Leonid, Andrei'nin sesini tanımıştı. Merkez, burası Kurkino, tamam, diyerek karşılık verdi Viktor. Kurkino, bir saate kadar merkezde buluşalım, tamam. Sorgu yapıyorduk, yarıda mı bırakalım, tamam. Elinizdeki işi bitirip gelin, tamam. Anlaşıldı merkez, tamam, diyerek telsizi bırakan Viktor, soru dolu bakışlarını Nikolay'a çevirdi. Ama genç meslektaşından bir yanıt alamadı. Oysa Leonid'in gün görmüş gözlerindeki parıltıyı fark etse, bu çağrının altında Asaf'ın parmağı olduğunu anlayabilirdi. 17. bölüm. İki istihbaratçı Şerif'in sorgusunu tamamlayıp apar topar Ploščad Dzerzhinovskaya'daki KGB binasına geldiklerinde saat 23'ü geçmişti. Ama bina en az sabahki kadar kalabalıktı. Sfenks adını taktıkları, ifadesiz, soğuk suratlı genç görevli, yoldaş Andrei'nin birinci kattaki odasında kendilerini beklediğini söyleyince, koşuşturmakta olan meslektaşlarının arasından sıyrılıp mermer basamakları tırmanmaya başladılar. Gece mesaisi var galiba, diye mırıldandı Nikolay. Zirve için, diye açıkladı Viktor. Silahsızlanma görüşmeleri pazartesi başlıyor. Hı, doğru, unutmuşum, diye elini alnına vurarak söylendi Nikolay. Bize de iş düşecek mi? Viktor başını bile çevirmeden söylendi. Önce elimizdekini bir bitirelim. Yükselme tutkusu yüzünden mahvolacak bu herif diye geçiriyordu aklından. Mesleği hiç tanımıyor. Bizde bu tür tutkuları olanlar hoş görünmez. Ama belki de yanılıyordu. Soğuk savaş süreci tamamlanmak üzereydi. Dünyada yeni bir dönem başlıyordu. Yeni dönem, yeni düşünce biçimlerini gerektiriyordu. Rekabet, bireysel girişim, kişisel refah gibi sözcükler artık Pravda'da bile yazılmaya başlanmıştı. Belki de zamanı dolan Nikolay değil, kendisiydi. Andrei Alekovic'in odasına girdiğinde zihni hala bu düşüncelerle meşguldü. Bir adım geriden onu izleyen Nikolay'ın ise aklından neler geçiyordu? Bunu ancak şeytan bilirdi. Geniş masasının başında gazete okurken yakalamışlardı Andrei Alekovic'i. Bu koşuşturma, bu telaş arasında amirlerinin gazete okuyacak zaman bulmasına şaşırmıştı Viktor. "Gelin yoldaşlar," dedi Andrei onları fark edince başını gazetesinden kaldırarak. Şöyle yakınıma oturun. İki istihbaratçı saygıyla koltuklara yerleşirken Andrei Alegoviç sanki Viktor'un düşüncelerini okumuş gibi açıkladı. Şanslısınız çocuklar. 15 dakika önce burası ana baba günüydü. Az önce çıktılar. Ben de yoldaş Malev'in yeni dönemde istihbaratın yeni işlevi başlıklı yazısını okumaya fırsat bulabildim. Adamlarının anlamamış gözlerle İzvestiya gazetesine baktıklarını fark edince tatlı sert bir ifadeyle söylendi. Sakın bu yazıdan haberimiz yoktu demeyin. İnkar etmek boşunaydı. Bütün gün süren koşuşturma içinde gazete okuyacak fırsat bulamamışlardı. Sağ elini sıkıntıyla gamzeli çenesinin üstünde gezdiren Viktor, okumadıklarını itiraf edecekti ki, yazıyı biliyorduk diye Nikolay atıldı. Ama elimizdeki dosyayla ilgilenmekten fırsat bulup da okuyamadık. Viktor genç meslektaşının yüzüne baktı. En küçük bir heyecan bile yoktu. Kusursuz bir yalancı diye geçirdi aklından. Bir istihbaratçı için önemli bir özellik. Anlıyorum, dedi Andrei. Sonra sağ eliyle önündeki gazeteye vurarak coşkuyla ekledi. Ama bu yazıyı muhakkak okumalısınız. Yeni dönemde istihbaratın politik görevi ne olacak? Yeni dönem bizden neler bekliyor? Kafanızdaki soruların tümünün yanıtını bu yazıda bulacaksınız. Ellerine sağlık yoldaş Malevin. Mükemmel bir yazı çıkarmış. Nikolay hayran gözlerle amirinin ağzına bakarken Viktor yüzünde yorgun bir ifadeyle buna benzer coşkulu konuşmaları defalarca duyduğunu anımsıyordu. Her yeni dönemde böyle iri laflar edilirdi. Çoğunlukla da bunlar kof çıkar, ufak tefek atamalar yapılır, işler eski taas eski hamam türüp giderdi. Ama bu kez gerçekten de korkuyordu Viktor. Değişim sözcüğü ülke tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaygınlık kazanmamıştı. Değişimden yana olmayan kimse yoktu sanki. Parti sekreterinden fabrikadaki işçiye, Kızıl Ordu generalinden Arbat Sokağı'ndaki sanatçıya kadar ülkedeki herkes hep birazdan "Yaşasın yeniden yapılanma, yaşasın açıklık politikası!" diye haykırıyordu. Bu duruma çok şaşırıyordu Viktor. Çünkü her gün televizyon ekranlarında, gazete sütunlarında büyük bir öfkeyle eski uygulamaları eleştirenler, eskiden bu ülkeyi yönetenlerden başkaları değildi. Kuyrukların, yenilmeyecek kadar tatsız yiyeceklerin, giyilmeyecek kadar biçimsiz giyeceklerin, alkolizmin, yabancılaşmanın ve daha pek çok sorunun gerçek sorumluları onlardı. Madem ki açıklık dönemi başlamıştı, neden suçlarını kabul etmek, en azından öz eleştiride bulunmak yerine toplumu nereye götüreceği belli olmayan bir eleştiri dalgası yaratmayı tercih ediyorlardı? Değişim, kudurmuş atların çektiği bir troikaya dönüşmüştü. Gidişi hiç iyi görmüyordu. Ülkeyi derin bir uçuruma doğru sürüklüyordu. En kötüsü de henüz kimse bunun farkında değildi. Ya da yıllardır olduğu gibi herkes kendi kıçını kurtarmanın derdine düşmüştü. İstihbarat örgütünde de durum farklı değildi. Andrei gibi üst düzey yöneticilerin değişime ayak uydurduklarını göstermek için Viktor gibi orta düzey yöneticileri harcamaları, yerlerine de reformlara açık genç kuşağın temsilcileri olarak Nikolay gibilerini atamaları işten bile değildi. Geçmişte yapılan ne kadar pis iş varsa tasfiye edilen orta düzey yöneticilerine yüklenilir, böylece de örgüt pür ipak bir görüntüye kavuşurdu. 12. ayrımın sonu.